أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مجمع الزوائد 11859 Sehl bin Sa'd es-Sa'idi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bildiriyor. Zındıklık kaderi inkarla başlamıştır. Bu o döneme ait bir tabir. Sonradan sahabe, tabi'in ve etba'u tabi'in döneminde sanki buradan kaynaklanan bir tabir geliştirilmiş, zındıklar diye bir gruptan söz edilmiş. Kaderiye ve zanadıka diye onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylemediği söz anlamına kendisine izafe edilen, kendisine ithaf edilen ya da kendisi adına uydurulan bir tabir değil. Böyle demiş ve öyle anlaşılmıştır. Yani hadislerin Peygamberimizin de izniyle kelimesi kelimesine harfi harfine nakli konusunda titizlik bir yana ama anlam olarak mananın nakli şeklindeki bir hadis rivayetine de izin verildiğine göre Peygamberimiz her ne kadar zındıklık böyle başlamıştır dediyse de demek ki zanadıka denilen, zındıklar denilen grup böyle başlamıştır işe ya da onlar böyle başlamıştır harekete demektir. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dönemine ait tabirleri güzel buluyoruz, ona saygı duyuyoruz, ona iman ediyoruz, onun dediğini Allah böyle dedi, Resulü böyle dedi diye nakletmeye cesaret buluyoruz. Ama onun dediğinin ne manaya geldiğini eğer biz Arapça olarak değil, yani hadisin metni olarak değil de kendi konuştuğumuz günlük lisanımızda ifade ediyorsak, bunun da dine aykırı olmadığını iddia ediyor ya da onu savunabiliyoruz. 11.860 Cabir bin Semura der ki, ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Şu üç şey konusunda ümmetim hakkında endişe ediyorum. Yıldızlardan yağmur ummak, yöneticinin haktan sapması yani zulmetmesi ve bir de kaderi yalanlamak. Yıldızlardan yağmur ummak, yıldız çıktı, yıldız indi, yıldız battı, yıldız parladı, yıldızdan dolayı falan yıldız bize yağmur gönderecekti. Gibi yıldızlara inanan, yıldızlara iman eden bir toplumun sanki inanç esintilerini yaşayan insanlardan korkuyor Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü bir yolculuklarında bir yerde gecelemişlerdi ashabıyla birlikte. Gece yağmur yağmıştı. Sabah kalkınca dedi ki, bu gece kimileri mümin sabahladılar, kimileri kafir. Bu yağmur falan ve filan yıldızdan dolayı yağdı diyenler kafir, bu yağmuru Allah yağdırdı diyenler onun takdiriyle, etkinliğiyle, egemenliğiyle, hakimiyetiyle, rububiyet ve uluhiyetiyle yağdı diyenler onlar da mümin sabahladılar diyordu. Onun için yıldızlara egemenlik hakkı tanımak İslam'da kesinlikle yasaktır. Yıldızları İnsan hayatına etkin durumda bilmek ya da tabiata, çevreye, varlıklara etkin ve egemen bilmek sapıklıktır. Ondan dolayı rahatlıkla iddia ediyoruz ki bir Müslüman kardeşine vallahi onunla yıldızımız barışmıyor demesi yanlıştır. Çünkü eskiden yıldızlara tapan, yıldızların da yeryüzünde putlarına kul köle olmaya çalışan insanların tabirleridir bunlar. Onlara göre her insanın gökte bir yıldızı olurmuş, her doğan çocuğa bir yıldız doğarmış, o yıldızlar birbirleriyle anlaşırlarsa yeryüzündeki insanlar da sevişir ve anlaşırmış, onlar birbirleriyle geçimsiz olurlarsa yeryüzündekiler de birbiriyle anlaşamaz, kavga dövüş geçimsiz olurlarmış. Bu sözler İslam'da yerini bulmayan ya da İslam'da yanlış denilen sözlerdir. İkinci korktuğu bölüm yöneticinin haktan sapması, yani zulmetmesi. Yönetici, bütün bir toplum adına, bir köy, bir kent adına yönetici olabildiği gibi, iki kişinin yöneticisi, bir grubun yöneticisi, bir hanımın yöneticisi veya bir ailenin yöneticisi durumunda olanlar için de geçerlidir. Hepsi Allah'ın o konuda dediklerine tabi ve teslim olmalılar. haktan sapmamanın anlamı budur. Adil olmalılar. Allah o konuda nasıl kul olmamızı istiyorsa onu gerçekleştirmeliler. Ya da tersine Allah'ın istemediği durumdan kaçmalı, peygamber modeli bir Müslümanlığa yönelmeli ve sığınmalılar. İşte bu aykırı hareket edilirse Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti için endişe ettiği konulardan biridir. Üçüncüsü de kaderi yalanlamak. Neye dayanarak nasıl hareket ettiklerini hala merak ediyorum. Yani insanoğlu hayat adına kendisi ve başkaları adına niye gücü yetiyor da, nasıl cesaret buluyor da Allah'ın hayata hakimiyetini inkar ediyorlar? Kendileri yapıyorlar öyle mi? Kazanınca kendileri kazanıyor. Ya kaybedince mutlaka birileri suçlu. Yine Allah yok ortada, haşa. Peki, güzellikler kendisinden, çirkinlikler bir başkasından, söveceği, düşman olacağı ya da karşı geleceği bir güç buluyor öyle mi insan her zaman? Peki ya Allah? Yani ilk başta varoluşumuz bile düşünülünce bu konu baştan çözülmez mi dersiniz? İlk yaratılışı düşünün. Kim dedi de yarattı Allah? Kim etkindi bu işe? Kim egemendi? Kim söz sahibiydi? Yani ilk insanı yaratırken, evreni yaratırken, beni yaratırken, ana babamı yaratırken kimin haşa etkisinde kaldı Allah? Kim zorladı onu? Ya da kim söz söylemeye yetkili oldu da Allah'a? Olur mu öyle şey? İnsanlar Allah'ı hayata hakim ve kadir bilmeliler. Allah'ı hayatımızın Rabbi ve ilahı bilmeliyiz elbette. Değilse her şey boş ve her şey çözümsüz bir problem haline gelecektir. 11.861 Enes bin Malik'in bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetim hakkında 5 şeyden endişe etmekteyim. Kaderi yalanlamak, yıldızlara inanmak. Hani 5'ti diye bekliyorsunuz değil mi? Evet, aleyhissalatü vesselam böyle demiştir. 5 demiştir. Ama Enes bin Malik ya da ondan duyan veya bize nakleden diğer üçünü unutmuştur. Çok hoşuma giden tabirlerden biri. Hadis rivayet ederken adam diyor ki Allah kendilerinden razı olsun. Aleyhissalatü vesselam şu konuda 5 şey ya da 7 şey ya da şu kadar şey dedi diye başlıyor saymaya. Bir tanesi eksik. Bir tane de vardı ama ben onu unuttum diyor. Ya da bir tane daha varmış ama bana rivayet eden onu söylerken unuttu. Unuttum dedi diyor. Ne kadar güzel. Elbette insandır onlar. İnsanlıklarını ortaya koyuyorlar. Ve bazen de az biraz affedersiniz ukalaca bir tavırla kimileri bu gerçeği unutarak yani onlar insan değil mi arkadaş? Onlar yanlış yapamazlar mı diye hadis imamlarına laf etmeyi kendisine şeref zannediyor. Yani adamlara laf edecekseniz edin tabi, Tanrı değil onlar deyin, peygamberde değil deyin, yani bu insanlarda etten kemikten deyin, sonra onlar da doğmuşlar, büyümüşler, yaşamışlar ve de ölmüşler deyin, ölümlü bir insan deyin, kabul ama yani insanlıklarını suç kabul ederseniz onlar kendilerini ne taş toprak, ne melek, ne cin, ne şeytan kabul etmiyorlar zaten. İşte onlardan bir rivayet, ümmetim hakkında 5 şeyden endişe etmekteyim diyor aleyhissalatü vesselam. Evet, Enes bin Malik'in rivayeti ama ikisini sayıyor, kaderi yalanlamak ve yıldızlara inanmak. Bir de hani üzüm yemek derdinde değildi adam, eğer bağcıyı dövmek derdinde, hatta hem bağcıyı dövmek istemiyor hem üzüm yemek istemiyor ama problem üretmek istiyorsa hemen sarıldı bu örneğe zannediyorum. Yıldızlara inanmak. Yani yıldıza inanmayacak mıyız? Yok mu yıldız? İşte sema, işte gökyüzü. Yıldız dolu. Nasıl inanınca neden ümmetinden korkuyor peygamber? Olur mu böyle şey? Bir peygambere yakışır mı diye başlıyor adam. Yani yıldızlara inanmak sözünü sadece kendisinin anladığı anlamda bilince, peygamberin ne demek istediğine şart koşunca elbette iddiaları olacak ya da itirazları olacaktır. Oysa yıldızlar konusunda Abdullah İbni Abbas Efendimiz radıyallahu anh der ki, 3 şeye inanın. 1- Onlar göğün süsleridir, tezyinat. Sema için tezyinat, süsleme. 2- Şeytan ve şeytanlık yapanlara taşlamadır. Yani cinlerden şeytan olanlar şeytanlık yapmadan yaşayabilirler ama eğer hırsızlık yaparlarsa onları taşlamak için yıldızlar kullanılır. Ve 3. Karada ve denizde gece karanlığında yol bulmak için kullanılır onlar. Bize yol gösterirler. Hepsi bu kadar. 11.862 Ebu Ümame'nin bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ahir zamanda ümmetim hakkında en çok endişe ettiğim şey yıldızlara inanmak, kaderi yalanlamak ve bir de idarecinin haktan sapması, zulmetmesi. İyi ama yani biz bunu az önce Cabir bin Semure'den duymuştuk. O bir çeşit söyledi. Bu da bir çeşit söylüyor. Ebu Umame'nin kimi doğru yoksa Cabir'in kimi doğru demeye yetkiniz var mı? Selasun ahafu ala ümmeti. Öyle demiş. Cabir bin Semure'nin rivayetine göre İnne ahvefe ma ahafu ala ümmeti fi ahiri zamaniha en nucum ve tekzibun bil kader ve hayfus sultan. Ama Cabir bin Semure'dekinde el istisqa'u bil enva ve hayfus sultan ve tekzibun bil kader. İtiraz edene yol çok. Peygamber döneminde sultan var mıydı? Saltanat anlamına gelir miydi? Acaba hükümdar demek miydi? Her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de sulta kelimesi innema sultanuhu leyse lehu sultanun alellezine amenu kelimeleri geçse de bunlar hükümdar anlamına, kral anlamına gelir miydi gibi itirazlar ede dursunlar. Ama ben onların dediğini onlara bırakıyorum. Bu bir mana nakli olarak aleyhissalatü vesselam'dan bize intikal eden gerçektir. Demek ki aleyhissalatü vesselam yıldızlara inanmak, kaderi yalanlamak, bir de idarecilerin haktan sapması konusunda ümmeti hakkında çok endişe ediyor. Bir benzer rivayette şöyle 11.863 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre şöyle buyurmuştur. Ümmetim üç şey yüzünden helak olacaktır. Asabiyet yani ırkçılık, kaderi inkar düşüncesi ve bir de tahkiksiz rivayet. Yani eğer benim kavmim, benim babam ama babamın da babası, bizim soyumuz, bizim ırkımız diye onun peşinde koşuyorlarsa, bir de kaderi inkar derdine düşmüşler. Allah hayatıma karışmaz. Ben bilirim, ben yaparım, ben anlarım. Başkasının işine ne? Beni böyle imtihan etme yetkisi Allah'ın değil. Ben istediğim gibi hareket ederim. Sonucu Allah değerlendirsin gibi düşünürlerse, bir de tahkiksiz bir rivayet, yani tespitsiz, işin aslı var mı yok mu demeden, falana ait bir söz mü, yoksa o dedi mi, acaba demeden mi bize intikal etti, bunun aslını incelemeden, araştırmadan, kişi kendi kendine her duyduğunu naklediyorsa, bu insanların, yani bu ümmetin helak sebebidir. 11.864 Ebu Derda'nın bildirdiğine göre, aleyhissalatü vesselam Efendimiz, şöyle buyurmuş. Ümmetim hakkında üç şeyden endişe etmekteyim. Alimin sürçmesi, münafığın Kur'an üzerinde polemik yapması, cidal ve mücadele, münakaşa peşinde koşması ve bir de kaderin yalanlanması. Şimdi bakıyoruz. Değişik 3-5 maddeler sıralanmış aleyhissalatü vesselam'dan ümmetin helaki için. Ümmet hakkında endişe konusu olan sallallahu aleyhi ve sellemin istemediğini, sevmediğini, aman ha dikkat edin dediğini anladığımız konular. Peki acaba Peygamberimiz hangisini dedi mi? Ama neden hepsini demiş olmasın? Bir seferinde birini, bir başka zaman bir başkasını söylemiş olamaz mı? Öyleyse biz aleyhissalatü vesselamı Ebu Derda Efendimiz'den dinliyorsak o böyle diyor. İbn Abbas'tan öğrenirsek öyle söylüyor. Ebu Umame şöyle, Enes bin Malik böyle, Cabir bin Semura da şöyle söylüyor demekten daha öte galiba problemin çözüm yolu yoktur. Son rivayeti tekrar dinliyoruz. Demek ki Ebu Derda radıyallahu anh'ın bize haber verdiğine göre aleyhissalatü vesselam buyururlar ki şu üç konudan endişe ediyorum ümmetim hakkında. 1. Zelletu alimin, alimin ayağının kayması, sürçmesi. İyi ama insan değil mi? Bunu alimin ilmi gibi, irfanı gibi doğruyu söylemesi, hakkı tavsiye etmesi gibi anlarsa insanlar işte bu tehlikenin başlangıcıdır. Yani alim de insandır. Onun da ayağı kayar elbette. O da zelleden muaf değildir. Yani sürçebilir, zorlanabilir, yanılabilir elbette. Bu konuda iki büyük bela sanki önümüze çıkıyor. Bir, onun bu ayak kayması sanki doğruymuş gibi anlaşılırsa. İkincisi, onun ayağı bir kere kaydı diye onu silmek, ortadan kaldırmak, yok saymak şeklinde bir büyük bela da vardır. Tanıdığım bir arkadaş vardı. Kendince büyüdü. Artık boyu mu, hacmi mi, kafası mı, yoksa burnu mu büyüdü bilmem ama kendince büyük işler yapmaya başladı. Hem ki çevresindekilere göre en etkin ve egemen pozisyondaydı. Dediği dedikti, yanılmaz gibi davranıyordu. Programı kendisi yapıyor, hükümler veriyor ya da iş yapıyordu. Bir gün karşılaştık. Bu işe başladığı dönemden tanışıyoruz. Ama sonraları artık uzun süre görüşmez olmuştuk. Dedim ki bir sorumluluk bilinciyle, ama kardeşim sen yanılırsan sana kim söyleyecek? Sen düşersen seni kim kaldıracak? Senin hatalarını sana kim anlatacak? Hemen savunmaya geçti. Ben dedi çevremdekileri anlatıyorum zaten. Aman düşersem uyarın diye. Aman yanılırsam haber verin diye. Aman ha dikkat edin diye. Bunu hem öyle güzel anlattı ki etrafındakiler onun sorumluluk bilincinin ne kadar da üst düzeyde gelişmiş olduğunu anlarlar sanki. Ben de saf saf dinledim. Sonra dedim ki dikkat et ama bu yaptığın daha büyük bir yanlış. Çünkü sen hayatın gereği, insanlığın gereği bir yerlerde düşersen etrafındakiler burada düşmekmiş diye kendilerini pat pat yere atmazlar mı dedim. Görmedin mi sen hiç falan filan olaylarda? Sen düştüğün yerde herkes düşmüştü. Senin yaptığın yanlışı herkes doğru zannederek yapmıştı. Ayrıca sen orada kalkmak için kalkılması gerektiğine dair bir inancın galibiyeti sanki tecelli etsin diye sarın sürün, sürünerek zar zor kalkmaya çalışırken arkandan gelenler burada da sürünmek gerekirmiş diye sürünmüyorlar mı dedim. İşte alimin ayağının kaymasının en büyük belalarından biri budur. Onun yaptığını doğru görmek. Ya da ikincisi belki ondan daha büyük bir yanlış yaptı diye onu silivermek, atıvermek, işini bitirivermek. Oysa o bir yanlışı düzeltilmesi gereken, hatta ilk düzeltilmesi gereken kişidir toplumda. Çünkü o alimse, eğer dini biliyorsa, insanlara bunu aktarıyorsa bunu ona hatırlatmak gerekir hemen. İkincisi, ve cidalü münafikin bil Kur'an. Ne kadar kötü. Münafık, Kur'an'la mücadele ediyor. İnanmadığı kitapla sana karşı geliyor. Senin dinin, imanın ya kitabın. Kur'an senin her şeyin ya. Kur'an olunca inanırsın ya. O zaman susmak zorundasın ya. Münafık sana onu silah olarak kullanıyorsa, bu da ümmet hakkında endişe edilecek konulardan biridir. Hem inanmıyor, hem onu kullanıyor, hem ona sarılıyor, onunla mücadele ediyor. Yani Kur'an'ı eline alıyor, onunla mücadelesini sürdürüyor. Böylece münafığın Kur'an'ının ne olduğunu anlarsınız. Yani inanmadığı Kur'an, kendini desteklesin diye icat ettiği bir anlam bütünlüğünde sanki Kur'an konuşuyor. Bak Kur'an böyle demiyor mu diye. Hani öyle meşhur bir fıkra vardır. Adam namaz kılmıyormuş da demişler ki ısrarla ama neden sen kılmak zorundasın Müslüman değil misin? İyi ama demiş adam çaresi sonunda. Allah kılmayın diyor. Size ne oluyor ki benden namaz istiyorsunuz? Aa diyorlar nasıl öyle? Nerede çıktı o? Allah nasıl da kılmayın diyor. Diyor ki la takrabus salah demiyor mu Allah namaza yaklaşmayın? İşte ben de ondan dolayı kılmıyorum diyormuş. Ama meğer adam ayetin başını sonunu karıştırmadan kendine, yani kendi inancını desteklemeye ihtiyaç hissettiği kadar okuyormuş. Hani la takrabus salah ve entum sukara hatta ta'lemu ma tekulun, ne dediğinizi bilene kadar sarhoşsanız madem namaza yaklaşmayın denilmiş diye bir vakitler adam işte onu almış ve onu kullanıyor. Ve tekzibu bil kader. Üçüncü endişe konusu da kaderin yalan sayılması. 11.865 Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanında kader konusu mevzu bahsi oldu da şöyle buyurdu. Ümmetim kaderi yalanlamadıkça dinine bağlı yaşamaya devam eder. Ancak kaderi yalanlarsa işte bu onların helaki olur. Kaderi yalanlamak. Zaten kaderi bilmezse denilseydi bilmeye çalışırdık. Kadere iman edilir ya da kader inkar edilir. Kader inanç konusudur. Ama amentü diye bir inanç sistemi vardı. İçinde kadere iman da var. Ama bu ayet değil. Dolayısıyla biz buna iman etmiyoruz diyenlere cevap vermeye gerek duymuyoruz. Yani kendilerince bir şeyler bulmuşlar, yürüyorlar demekten öte değerlendirme de yapmıyorum. Ama düşünün, kadere iman ve kaderi yalanlama diye bir konu var. O zaman kader nedir? Tarif etsinler. Zaman zaman denemişimdir. Peki, bunu kabul etmek din değil diyorsunuz. Ya da inkar etmek adamı helak etmez diyorsunuz. Kader nedir bunu anlasak? Adamın tarifi enteresan. Kimileri diyor ki, kader, benim yaptığım şeyler, kaderimmiş meyhanede, kaderimmiş kaldırımda. İşte benim hayatım bu, bu benim kaderim. Buna kader diyor. Peki bunu inkar mı etmen gerekiyor? Hayır. Bunu kabul mü etmen gerekiyor? Hayır. Bu neyin nesi? Bunu senin kaldırımda yatman ya da meyhanede sabahlaman konusunu ben kabul edince iyi bir mümin ya da ben inkar edince helak olacağım dedim mi sana diyorum. Nedir kader öyleyse? Kaderi anlasak. Kader nedir diye soruyorum. Kader insanın kendi kendine yaptığı bir şeydir. İnsan kendi kaderini kendisi yaratır diyor adam. Yani nedir kader diyorum. Hiç düşünmemiş gerçekten. Sadece kaderimmiş. Ya da kader kime şikayet edeyim. Sözlerinden öte kaderle ilgisi olmamış adamın aslında. Bazen kader bir markadır. Bazen kader bir cilvedir. Bazen kader bir sığınaktır, bir barınaktır. Hatta diyelim ki uyku tulumudur. Kader diyecektir, içine girecektir, rahat edecektir. Hepsi o kadar sorumluluktan kurtuluş ümidi için geliştirilen bir kelimedir sanki. Oysa kader ve takdir Allahu Teala'nın her şeyi bilmesi ama mükemmel bilmesidir. Ama yanılmadan bilmesidir. Allah öyle bilir ki Allah'ın bilmesinde ne önce vardır ne sonra. Ama her şey konusunda öyledir. Yarın ne olacağını da bilir. O olmadan önce de, ben olmadan önce de, ben yapmadan önce de bilir. Allah'ı böylece bilir bilmek, buna iman etmek kaderin bir bölümüdür. Ama Allah ne isterse yapar. Ama her şey yapmaya gücü yeter. Ama her şeye gücü yeten bir Allah'tır. Her şeyi yaratan Allah'tır. Bunları böylece bilmek, buna böylece inanmak, kadere iman etmek demektir ki, Müslümana düşen kadere iman etmektir zaten. 11.866 Ebu Umame'nin bildirdiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah, Adem'i semadan yeryüzüne indirdiği günden beri her ne tür bir şirk zuhur etmişse muhakkak kaderi inkarla başlamıştır. Şirke bulaşan bir millet önce muhakkak kaderi inkar etmiştir. Sizler de ey ümmet kuşkusuz kaderle imtihan olunacaksınız. Eğer bu düşünceyi savunanlarla karşılaşırsanız soru soranlar sizler olunuz. Onlara soru sorma fırsatı vermeyiniz yoksa kalbinize şüpheler sokarlar. Evet, bu iş demek ki insanoğlunun sapma ve saptırılma noktalarından biridir. Hazreti Adem'den beri iblis ve uşaklarının kullandığı bir kapıdır. İnsanları oradan, yoldan çıkarmak isterler. Meğer öyle anlıyoruz. şirke gidiş, küfre gidiş, helake gidiş, yanlışa gidiş, isyana gidiş kapısıdır sanki kadere böyle bakış. Yani Allah'ın hayata hakimiyetini kabullenmemek. Efendim, kaderimizse madem, Allah da yap diyorsa, biz de ondan dolayı yapıyorsak, peki Allah nasıl bir Allah öyleyse? Allah'ın yap dediğini sen yapmamaya imkan bulacaktın ve Allah buna izin vermeyecekti de sen buna rağmen öyle mi? Güneş onu dinleyecek, bat dediği için batacak, ateş onu dinleyecek, yak dediği için yakacak, su onu dinleyecek, ak dediği için akacak ama sen Tanrı bize karışmaz diyeceksin öyle mi? Neden karışmayacakmış? Yani peygamber gönderirken de öyle aslında. Siz bilirsiniz kullarım nasıl isterseniz ama ben şöyle yaparsanız sevinirim diyecek. Sonra da yapmadınız gördünüz mü? Öyleyse diye sizi imtihan ettiğinin neticesi cennet ya da cehennem hazırladığını beyan edecek. Bu nasıl bir düşünce? Karmaşa olmadı mı? Bak ben de karma karışık sunmadım mı size? Öyleyse işi baştan alsak yeniden söylesem. Söyleyin. Allah hayata hakim değil mi? Allah her şeyi bilmez mi? Allah beni yaratırken benim adıma bir programı yok mu? Onu bana mı bırakmış? İnsanoğlunu yani Adem ve çocuklarını yeryüzüne yaratıp salıvermiş de onlar adına bir program baştan belirlememiş mi? Onlar adına bilgisi yok mu? Kıyametin ve sonrasının bilgisine sahip değil mi Allah? Dünyayı neden yarattığını, dünyadakileri neyle imtihan edeceğini, onların başına neler getireceğini, onlara hangi sorular soracağını Allah baştan bilmez mi? Bunların ne zaman olacağını, zamanlamasını, mekanlamasını bilmez mi Allah? Bilir elbette. Ve aklımıza gelen soruyu bizden önce sormuşlar sahabeye. Ya Resulallah, bizim yaptıklarımız önceden takdir edilen, hükme bağlanan bir gerçekten bir hükümden, yani Allah'ın kaderinden dolayı mı? Evet diyor aleyhissalatü vesselam. Ama ya Resulallah öyleyse biz neden amel ediyoruz? Hayır siz amel edin diyor. İtiraz mı edecektiniz? Ya Rabbi hem benim adıma ne yapacağımı bilen bir Allah'sın hem de madem takdir etseydin ben iyi şeyler yapsaydım sen hakimsin. Sen benim iyi bir Müslüman olmamı hükme bağlasaydın. Sen beni cennete yarasaydın ya Rabbi. Öyle demiyor Allah. O seni ilgilendirmez kulum. Sen benim dediğimi yap. Ben sana peygamber gönderdim. Ben sana kitap gönderdim. Senden istediklerimi sana bildirdim. Sen benim dediklerimi yap. Sana düşen bu. Sen bunları düşünme diyor. Biz de öylece yapalım. 11.867 Abdullah bin Amr'ın bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Helak olmuş hiçbir millet yoktur ki helaklerine götüren sebep yıldızlara inanmaları olmasın. Şirke bulaşmaları da muhakkak ilk önce kaderi inkarla başlamıştır. Diğer rivayette şöyle bir bölüm var. Hiçbir millet Allah'a ortak koşmadan helak olmamıştır. Allah'a ortak koşan hiçbir millet yoktur ki ortak koşmaya kader inkarla başlamış olmasın. Estağfirullah. Çok özel bir konu beyan ediliyor. Yani eğer bir millet, eğer bir toplum helak olmuşsa Allah'a ortak koştuktan sonra helak olmuştur. Yani şirke düştükten sonra. Peki şirk nasıl başlamıştır o toplumda? O helak olan toplumda diyorsanız hadisin devamı onda şöyle beyan ediyor. Allah'a ortak koşan hiçbir millet yoktur ki ortak koşmaya kaderi inkarla başlamış olmasın. Demek ki insanlar kaderi inkar etmekle Allah'a şirk koşmaya başlamış oluyorlar. Yani Allah'ın etkinliğini, hakimiyetini, hükmünü ya da yetkisini sanki Allah'ın elinden alarak ya hepsini ya birazını yani Allah'a yetki sınırlaması getirerek bunu başkalarına vermeye çalışmak şirke başlamak demektir ki şirk sonra büyüyecek ve o toplumu helake sebep olacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.